yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 26. bölümüne geldik. İlk bakışta bu bölüm İbrahim'in yaşamını içeren bölümler kadar heyecanlı olmayabilir. Ya da bundan sonra önümüze çıkacak olan Yakub'un hayatı gibi renkli de olmayabilir. Ama yine de bize yardımcı olabilecek konuları içermektedir. Bu bölüm İshak hakkındadır. Aslında yalnızca İshak hakkında yazılmış tek bölüm budur. Heyecan verici bir bölüm değildir çünkü İshak'ın yaşamı o kadar heyecan verici değildir. Tabi onun Moria Dağı'nda babası İbrahim tarafından kurban olarak sunulduğunu unutursak ve Rebeka'nın ona eş olarak seçildiğini hesaba katmazsak İshak'ın hayatı oldukça renksizdir. Zaten bu iki olayı da İshak devreye sokmamıştı. Her iki olay da İbrahim tarafından gerçekleştirildi. Acaba İshak ne yaptı diye soracak olursak, yanıt sadece birkaç kuyu kazdı o kadar. Büyük iman girişimlerinde bulunmadı. Babası İbrahim gibi o da eşi Rebeka'yı kız kardeşiymiş gibi göstermeye girişti. Babası İbrahim gibi o da zengin oldu. Babası İbrahim gibi o da Tanrı'ya sunak kurdu ve ona tapındı. Renksiz bir hayat ama yine de bize ders verebilecek bir yaşantı. Unutmamak gerekir ki iman hayatı bazen değerli dostum renksiz ve sıkıcı gözükebilir ama böyle değildir. Bazen hayatımızda heyecan verici olaylar olmasa bile Rabbin sadık izleyicisi olarak iman yolunda yürümemiz gerekir. Evet, İshak'ın yaşamından bizler kendimize dersler çıkarabiliriz. Kutsal Söz'de bu konuda şöyle der. Önceden yazılan her söz bizi eğitmek için yazıldı öyle ki kutsal yazının sağladığı katlanış ve yüreklilikle umudumuz olsun. Bu bölüm bize sabır etmesini öğretir. Eminim ki her birimizin katlanış göstermeye, sabırlı olmaya ihtiyacı vardır. İshak'ın yaşamı renksiz olabilir ama bu adam renksiz bir hayat içinde katlanış gösterdi. Rab bizim sabırlı olmamızı ister. Ama hepimizin İshak gibi olmasını da istemez. İbrahim, Yakup ve daha sonra tanış olacağımız Davut peygamber gibi iş bitiren kişiler olmamızı da ister. Hem girişken olmalıyız hem de sabır göstermesini bilmeliyiz. İshak'ın hayatı bizim için bir ders olmalı. Bu konuda yine kutsal kitabın kendisi şöyle yazar. Tüm kutsal yazı Tanrı esinlemesidir. Gerçeği öğretmeye, yüreği eleştirmeye, yaşamı düzeltmeye ve doğruluk yolunda eğitmeye yarar. Öyle ki Tanrı adamı yetkin olsun, her iyi iş için donatılsın. Bu sözü aklımızda tutarak bu 26. bölüme yaklaşalım. Tanrı İbrahim'e verdiği vaadi İshak'la tazeliyor ve onaylıyor. Sonra İshak babası İbrahim gibi imansızlık gösterip karısı Rebeka hakkında yalan söylüyor. Sonra onu kuyu kazdırırken görüyoruz. Öyle heyecanlı bir yaşam değil ama bizim için daha önce de belirttiğim gibi ders verici bir yaşam. Birinci ayet şöyle başlıyor. İbrahim'in yaşadığı dönemdeki kıtlıktan başka ülkede bir kıtlık daha oldu. İshak Gerar'a Filis kralı Avimelek'in yanına gitti. Şimdi İshak'ın yaşamında gelişen bazı olaylar sanki İbrahim'in yaşamından alınmış gibi gözükecektir. Ama bu ilk ayet olaylar arasında kesin bir ayrım yapıyor. İbrahim'in yaşadığı dönem geçmiş, şimdi İshak'ın dönemindeyiz ve bu dönemde bir kıtlık daha oldu. Hatırlarsanız İbrahim'in günlerinde kıtlık çıktığı zaman İbrahim ile kardeşi oğlu Lut Mısır'a gitmişlerdi. İbrahim Mısır'a giderken Rabbin isteği dışına çıkmıştı. Çünkü Rab onu Kenan diyarına çağırmıştı. Şimdi de ülkede kıtlık çıktı ama bu kez Rab İshak'ın hemen Mısır'a gitmesini önlemek istedi. Rab İshak'a görünerek Mısır'a gitme dedi. Sana söyleyeceğim ülkeye yerleş. Yaratılış 26 ayet 2. Rab bizim kalbimizi çok iyi bilir. Acaba Rab neden İshak'ın Mısır'a gitmesini istememişti? Bunun yanıtı dostum kolaydır. Daha önce babasının örneği vardı. Bunun tekrarlanmasını istemiyordu. İbrahim kıtlık yüzünden Mısır'a gitmiş ve sonuç olarak başı birkaç yönden derde girmişti. Genelde anne babanın karakter özellikleri çocuklarına geçer. Evet, bunun altını çizeyim. Anne babanın karakter özellikleri çocuklarına aktarılır. Kutsal kitapta babanın günahlarının bazen çocuklarına da geçtiği belirtilir. İshak babasının oğluydu elbette. Birçok ortak yönleri vardı. İman konusunda babanın imanı çocuklarına kalıtım yoluyla aktarılmaz ama günah kalıtım yoluyla çocuklara aktarılıyor. Günah ve hatalar konusunda genelde çocuklar babalarının yolundan giderler. İbrahim Rab ile iman yolunda yürüdü. İshak da yürüyecekti. Ama babasının ayaklarıyla değil, kendi ayaklarıyla bu iman yolunu yürüyecekti. Bu nedenle Rab İshak'ı başka şekilde yönlendirdi. İbrahim'i Mısır'a gitmekten alıkoymamıştı ama İshak'ı bu hatayı işlemekten kurtardı. Şimdi Tanrı ona da vaadini yenileyecektir. Rab sözüne devam edip şöyle dedi. Orada bir süre kal. Ben seninle olacak, seni kutsayacağım. Bütün bu toprakları sana ve soyuna vereceğim. Baban İbrahim'e ant içerek verdiğim sözü yerine getireceğim. Soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerin tümünü onlara vereceğim. Yeryüzündeki ulusların hepsi senin soyun aracılığıyla kutsanacaktır. Yaratılış 26, 3 ve 4. ayetler. Rab İshak'a Mısır'a gitme, bu ülkede kal diyor. Baban İbrahim ile yapmış olduğum antlaşmayı şimdi seninle de yapmak istiyorum. Bunu açıkladıktan sonra Rab üç yönlü vaadini İshak'a veriyor. İlkin vaat ettiği ülkenin onlara verileceğiydi. İkinci olarak onun soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacaktı ve son olarak kutsama geliyor. Yeryüzündeki ulusların hepsi onun soyunda kutsanacaktır. Acaba Rab neden bu vaatleri İshak'a veriyor? Bunun yanıtını Rab'in kendisi veriyor 5. ayette. Çünkü İbrahim sözümü dinledi, uyarılarıma, buyruklarıma, kurallarıma, yasalarıma bağlı kaldı. Unutmayalım ki daha sonra Musa peygambere verilen ruhsal yasa, yani şeriat verilmemişti. İbrahim ruhsal yasaya göre yaşayamazdı. Yalnızca Rab'in kendisine konuştuğu sözlere göre hareket edebilirdi. Rab ondan bir şey yapmasını isteyince ya buna uyacaktı ya da uymayacaktı. İbrahim Tanrı'ya inandı, ona güvendi ve bu ona doğruluk sayıldı. Yani İbrahim imanını kanıtlamak için bir iş yaptı, eyleme geçti. Bazı dinleyicilerimizden gelen mektuplarda dinden, mezhepten söz edilir. Mesih inancı din değiştirmek değildir değerli dinleyicim. Rabbin sözüne itaat etmektir. İtaat ise ancak eylemle gerçekleşir. Birisi evet ben sana inandım deyip de inandığını kanıtlayan bir iş yapmazsa onun inandığını nereden bileceğiz? Diyelim ki akrabalarından birisi sana gelip bak senin maddi durumuna acıdım. Senin hesabına biraz para yatırdım derse ona inanırsınız ama ancak bankaya gidip de parayı çektiğiniz zaman her şeyin gerçek olduğu ortaya çıkar. Olduğunuz yerde kalırsanız ve bankaya hiç uğramazsanız o paranın size hiçbir yararı olmaz olamaz. Evet, paranın bankaya geldiğine inanıyorsunuz. Ama harekete geçmezseniz, bankaya gidip parayı almazsanız o paradan yararlanamazsınız. İşte dostum iman da buna benzer şekilde Rabbin hesabımıza yatırdığı ruhsal değerleri değerlendirmektir. Harekete geçmeyen iman, iman olamaz. Böylece İshak Gerar'da kaldı diyor 6. ayette. Gerar denilen yer Rabbin İbrahim'e vaat ettiği ülkenin güneyindeydi. İbrahim ve İshak ülkenin güneyinde yaşıyorlardı. Daha önce İbrahim ülkenin kuzeyinden gelip Şekem yakınlarında çadır kurmuştu ama sonunda Hebron'un güneyine yerleşmişti. İshak Gerar yöresinde kalırken yöre halkı karısıyla ilgili soru sorunca kız kardeşimdir diyordu. Çünkü karımdır demekten korkuyordu. Rebeka yüzünden yöre halkı beni öldürebilir diye düşünüyordu. Çünkü Rebeka güzeldi. Yaratılış 26 ayet 7. Evet, Rebeka güzel bir kadındı. İbrahim'in hizmetçisi onu gelin almaya gittiği zaman ne kadar güzel olduğunu görmüştü. Şimdi yeni insanlar arasında karısının güzelliğine hayranlıkla bakanları fark edince İshak'ın yüreğini korku sarmış olmalıydı. Bu nedenle Rebeka'yı kız kardeşi diye tanıttı. İlginç bir nokta. İbrahim bu konuda yarı yalan söylemişti. Yani karısı Sara aynı zamanda yarı kardeşiydi. İshak ise tam kuyruklu bir yalan uyduruyordu. 8. ayette şöyle diyor: İshak orada uzun bir zaman kaldı. Bir gün Filist kralı Avimelek pencereden dışarı bakarken İshak'ın karısı Rebeka'yı okşadığını gördü. Avimelek, İshak ile Rebeka arasında kardeşlik ilişkisinden daha başka bir ilişki olduğunu onların hareketlerinden fark etti. İshak'ı çağırtarak, "Bu kadın gerçekten senin karın," dedi. "Neden kız kardeşin olduğunu söyledin?" "İshak, çünkü onun yüzünden canımdan olurum diye düşündüm," dedi. Avimelek, "Nedir bize yaptığın?" dedi. "Az kaldı halktan biri karınla yatacaktı. Bize suç işletecektin." 9-10. ayetler. İshak, kendi korkuları ve kaprisleri yüzünden bu insanların suç işlemelerine neden olabilirdi. Avimelek dolaylı yoldan İshak'ı paylıyor ama aynı zamanda da tüm halkın önünde şöyle bir buyruk verdi: "Kim bu adama veya karısına dokunursa kesinlikle öldürülecektir." 11. ayet. Evet, bu ilkel kral İshak'ın namusuna tek bir leke getirebilecek kişinin öldürüleceğini duyurdu. Avimelek'in İshak'a karşı saygısı vardı. İshak renksiz bir karaktere sahip olabilirdi ama yine de o yöredeki insanların saygısını kazanmıştı. Bu bölümü incelerken belki de İshak'ın göze çarpar özelliklere sahip olmadığını düşünebiliriz. Ama İbrahim'e verilen bu oğul, vaadin oğlu, aralarında yaşadığı insanlarca sayılıyordu. İshak o ülkede ekin ekti ve o yıl ektiğinin 100 katını biçti. Rab onu kutsamıştı, diyor 12. ayette. İshak olayında Rab onu fiziksel açıdan bereketledi. Ama 3. ayette sözü geçen asıl kutsama ruhsal alandaydı. "Soyunu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Bu ülkelerin tümünü soyuna vereceğim. Yeryüzündeki ulusların hepsi senin soyun aracılığıyla kutsanacak," diye vaat sonsuz boyutları kapsar nitelikte ona verilmişti. İshak'ın soyundan İsrail ortaya çıkacaktır. Fiziksel kutsama, bolluk ve bereket, dünyasal refah her zaman kutsamanın bir parçası olmuyor ama genelde İsrail halkı Rab'be itaat ettikleri süre dünyasal bereket ve bolluk, ülkelerinde barış olacaktı. Bizim aramamız gereken bu yersel bolluk değil değerli dostum. Ruhsal bolluk ve berekettir. Önce Rabbin egemenliğini aramalıyız ve tüm bunlar size verilecektir diye fiziksel ihtiyaçlarımızı ruhsal ihtiyacın ardına takıyor Tanrı sözü. Mesih'e iman eden her kişi ruhsal alanda kutsanmıştır. Bizim mirasımız ruhsal berekettir. Ancak unutmayalım, bu kutsama Rab ile nasıl yürüdüğümüze, iman hayatını nasıl yaşadığımıza bağlıdır. Sen bir Mesih imanlısı olarak yaşamını Rabbin isteğine göre ayarlarsan ve onun seni kutsamasına izin verirsen seni ruhsal alanda kutsayacaktır. Ancak sen buna izin vermelisin. Bunu nasıl yapabilirsin? Rab kutsal sözü aracılığıyla sana konuştuğu zaman ona itaat etmekle. Rab sana belli bir konu hakkında konuşmuşsa ve yaşamında ruhsal bereket kanallarını tıkayan bir günahın varsa izin ver de Rab bunu temizlesin. Sana yapma dediğini yapma ya da yap dediğini yap. O zaman Rabbin bereketi gelir. İshak bolluğa kavuştu diyor Yaratılış 26-13-14. ayetlerde. Varlığı gittikçe büyüyordu, çok zengin oldu. Sürülerle davar, sığır ve birçok uşak sahibi oldu. Filistinliler onu kıskanmaya başladılar. Çünkü Filistinliler İshak'ın zenginleştiğini görünce buna dayanamadılar. İshak ile İbrahim arasındaki bu kenetlenmiş bağlantı bize ders olsun diye kaydedildi. İshak bir açıdan babası İbrahim'in yaptıklarını yapıyor. Babasının iman yolunda kendi ayaklarını kullanarak yürüyor. Rab ise de babasının yaptıklarını yapmaya gelmişti. Bir kez öğrencilerinden Filopos İsa'ya şöyle demişti: "Rab bize babayı göster." İsa da ona şu yanıtı vermişti: "Ey Filopos, bunca vakit sizinle birlikte bulundum. Beni tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun?" Bu sözüyle İsa ile göksel babası arasındaki kenetlenmiş bağlantı ortaya serilir. Başka bir kez İsa hem öğrencileri hem de onu izleyecek olan tüm imanlar için dua ederken yine aynı bağlantıya değinerek şöyle dedi: "Seni yeryüzünde yücelttim. Yapmam için bana verdiğin işi sonuçlandırdım." Yarattığı mucizeler konusunda da bunları kendi kafasına göre yapmadığını belirtip şöyle dedi: "Babam şu ana kadar çalışmasını sürdürüyor, ben de çalışıyorum." İbrahim ile İshak'ın hayatları bize ruhsal dersler verecekse, bu iki iman kahramanı doğal olarak aynı şemsiye altında durmalılar. İbrahim, Kenan ülkesinde bir yabancı olarak yaşadı ve yabancı olarak öldü. Gurbet elde yaşayanlarımız, sevmeye başladığımız insanlar tarafından birden yabancı damgasını alarak horlanmanın ne kadar zor olduğunu anlayabilirler. İshak, Rabbin kutsamasıyla bolluğa kavuşunca çevreden gelen tepki, hor görülmenin biraz ötesine gitti. Babası İbrahim'in yaşadığı yıllarda onun kölelerinin kazmış olduğu bütün kuyuları toprakla doldurup kapadılar diyor 15. ayette. Bunları yapan kimdi? Filistinliler. Bu ayette Filistinlilerin düşmanlığı ilk kez söz konusu oluyor. Ama ileride göreceğimiz gibi bu insanlar İsrail halkının en amansız düşmanları arasında yerlerini alacaklardır. Bunların amacı ne? Yabancıları oradan uzaklaştırmak. Bir kez İbrahim ile Avimelek'in adamları arasında bir kuyu kavgası olmuştu ve Avimelek gelip İbrahim ile bir antlaşma yapmıştı. Acaba bu kez de aynı şey mi olacaktı? Hayır. Avimelek İshak'a ülkemizden git dedi. Çünkü gücün bizim gücümüzü aştı. 16. ayet. Bunun sonucu ne oldu? 17. ayette şöyle diyor: İshak oradan ayrıldı. Gerar Vadisi'nde çadır kurup oraya yerleşti. Gerar Vadisi İbrahim'in daha önce çadır kurduğu yöreydi. İshak geri çekildi. Bu onun karakterinde bir zayıflık niteliğinde mi görülmeli? Hiç de sanmıyorum. Rab onun karakterini en iyi şekilde kullanacaktır. Yaratılış 26-18-20 ayetler arasında şöyle okuyoruz: "Babası İbrahim'in yaşadığı yıllarda kazılmış olan kuyuları yeniden açtırdı. Çünkü Filistinliler İbrahim'in ölümünden sonra o kuyuları kapamışlardı." Kuyulara aynı adları, babasının vermiş olduğu adları verdi. İshak'ın köleleri vadide kuyu kazarken bir kaynak buldular. Gerar'ın çobanları "su bizimdir" diyerek İshak'ın çobanlarıyla kavgaya tutuştular. İshak kendisiyle çekiştikleri için kuyuya çekişme anlamına gelen Esek adını verdi. Bu adamın sabrına ve dayanma gücüne hayran kalıyoruz. Bu olaylardan bazı dersler çıkarabiliriz kardeşim. Simgesel açıdan kuyudan çıkan su Rabbin sözünü simgeler. Yalnız Kenan ülkesinde değil, dünyanın her yerinde su insanın en temel ihtiyacıdır. İnsanın yaşamı için temel ihtiyacı başta oksijendir, sonra su ve daha sonra gıdadır. İnsan oksijen olmadan yaşayamaz. Oksijensiz kalırsa dakikalar içerisinde ölür. Susuz kalırsa yine coğrafi koşullara bağlı günler içerisinde ölür. Gıdasızlık ise biraz daha uzun zaman alır. Rab ise bize, "Benim konuştuğum söz ile siz, yani kendisine iman edenler, temizlendiniz" diyor. Ancak Tanrı sözü bizi temizlemekle kalmıyor. Rabbin sözü bizim için yaşam suyudur. İsa Mesih bir keresinde "kim susarsa bana gelsin içsin." Kutsal yazıda belirtildiği gibi "bana iman eden kişinin içinden yaşam veren ırmaklar akacaktır" dedi. Rab ise sonsuz söz olarak bizim yaşam suyumuzdur. Dünyada birçok çöl vardır. Bu çölleri bir resim olarak görüyorum. Çöl, susuz yaşamın resmidir. Eğer Rab'be iman etmişsen ama her gün onun kutsal sözünü okumaya tenezzül etmiyorsan ya da üşeniyorsan, senin hayatın dostum Afrika'nın Sahra Çölü ya da Amerika'nın Arizona Çölü gibi olacaktır. Çölde hiçbir ürün göremezsin. Dostum, Tanrı'nın sözünü okuyup inceleyenin yaşamı bereketli olur. Tanrı'nın sözünü okumayanın yaşamı ise eninde sonunda çöl gibi kurur. Bu hem kişisel yaşamda geçerlidir hem de kilise içerisinde. canlı ve bereketli bir topluluk ancak Tanrı sözü sağlıklı şekilde okunduğu ve vaaz edildiği zaman gerçek olabilir. Tüm kutsal yazı Tanrı esinlemesidir. Gerçeği öğretmeye, yüreği eleştirmeye, yaşamı düzeltmeye ve doğruluk yolunda eğitmeye yarar. Öyle ki Tanrı adamı yetkin olsun. Her iyi iş için donatılsın. Tanrı sözü okunduğu, çalışıldığı zaman o yaşama can katar, bereket, huzur ve esenlik verir. Yaratılış 26, 21, 22. ayetlerde şöyle okuyoruz. İshak'ın köleleri başka bir kuyu kazdılar. Bu kuyu yüzünden de kavga çıktı ve İshak kuyuya Sitna adını verdi. Oradan ayrılıp başka bir yerde kuyu kazdırdı. Bu kuyu yüzünden kavga çıkmadı. Bu nedenle İshak ona Rehovot adını verdi. Rab en sonunda bize rahatlık verdi dedi. Bu ülkede verimli olacağız. Bu kadar sorundan sonra Rab'be şükür sunmak gerçekten Rab'bin yolunda yürüyen bir kişiye özgüdür. Sorunlar içerisinde Rab'be şükretmesini biliyor muyuz? İshak bunca sorundan sonra Rab'bin onlara artık rahatlık vereceğine inanmıştı. Bu adam kesin olarak barışçıydı. Barış uğruna birçok zorluklara katlanmaya hazırdı. Bir kuyu kazıyor, onu elinden aldıkları zaman başka bir yere gidip orada başka bir kuyu daha kazıyor. O da elinden alınınca bir başkasını kazıyor. Bu adamın huyu böyleydi ve Rab onun bu tabiatını kullandı. Daha sonra eski antlaşmada başka kişilerle tanışacağız. Bunlardan biri Kral Davut olacaktır. Şimdi aynı durum Davut'un zamanında olsaydı hiç de sabır göstermezdi. Hemen orduyu seferber ederdi. Yeni antlaşma kesiminde de Resul Petrus vardır. O da hiç sabır etmesini bilmezdi. Benim de kazdığım kuyuyu elimden almaya girişsinler, hemen karşı koymaya kalkarım. Çünkü sabrım az. İşte bu nedenle İshak'ın sabrına hayranım. Son kuyuyu kazdıktan sonra İshak oradan Berşeva'ya gitti. O gece Rab kendisine görünerek, ben baban İbrahim'in tanrısıyım, korkma dedi. Seninle birlikteyim, seni kutsayacağım ve kulum İbrahim'in hatırı için soyunu çoğaltacağım. Yaratılış 26, 23 ve 24. ayetler. Bizim gözümüzde belki de büyük bir iş yapmamıştı İshak. Kazdığı kuyuları elinden aldıkları zaman başka bir yere gidip yeni kuyular kazdı. Ama burada görüyoruz ki Rab onu yüreklendiriyor. İman atalarımızın hemen hemen her biri bu şekilde Rab tarafından teşvik edilmişlerdi. Rab İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a göründü, yalnızca Yusuf'a görünmedi. Rab İshak'a görünüp onu teşvik ettikten sonra İshak orada bir sunak yaparak Rab'be yakardı. Çadırını oraya kurdu. Köleleri de orada bir kuyu kazdı diyor 25. ayet. Her insanın bir çeşit yaşam mührü vardır. İbrahim bir yere mührünü vurmak istedi mi Rab'be sunak yapardı. İshak ise kuyular kazdı. İşte bu kez de Rab ona göründü, onu destekledi. Rabbin ona göründüğü yerde İshak hem bir sunak yaptı hem de adamlarına bir kuyu kazdırttı. Daha sonra göreceğiz ki Yakup kuyu kazmayacak ama çadır kuracaktır. Şimdi ilginç bir gelişme olacaktır. Hatırlarsanız İshak'ı kuyucu yapan, onu yerden yere atıp kuyular kazmasına neden olan Gerar kralı Avimelek ve adamlarıydı. Şimdi ne oldu? Avimelek danışmanı Ahuzat ve ordusunun komutanı Fikol ile birlikte Gerar'dan İshak'ın yanına gitti. İshak onlara niçin yanıma geldiniz dedi. Benden nefret ediyorsunuz. Üstelik beni ülkenizden kovdunuz. Açıkça gördük ki Rab seninle diye yanıt verdiler. Onun için aramızda ant olsun. Biz nasıl sana dokunmadıksa, hep iyi davranarak seni esenlik içerisinde gönderdikse, sen de bize kötülük etme. Bu konuda seninle antlaşalım. Sen şimdi Rabbin kutsadığı bir adamsın. Yaratılış 26, 26, 29 ayetler arası. İbrahim ile Gerar kralı arasında daha önce de buna benzer bir antlaşma olmuştu. Antlaşmanın yeniden kurulmasına, hiç olmazsa eski antlaşmanın tazelenmesine ihtiyaç vardı. Eski antlaşma Filistinliler tarafından bozulmuştu. Antlaşmaya rağmen Gerar kralı Avimelek onları ülkesinden kovmuştu. Ben yine İshak'ın gösterdiği sabıra ve hoşgörüye hayranım. Gel, ayaklarımı öp demedi. Onların davranışını yüzlerine vurmadı. Yalnızca hatalarını gösterip barış sağladı. İshak zayıf, karakterli birisi değil, tersine Avimelek gibi bir kralın saygısını kazanmış olan üstün bir önderdi. Esav 40 yaşında Hititli Beyer'in kızı Yudit ve Hititli Eylon'un kızı Basemat'la evlendi. Bu kadınlar İshak'la Rebeka'nın başına dert oldular diyor Yaratılış 26:34-35. Ayetlerde. Kısa ama anlamlarla dolu bir söz. Bu bölümün sonunda bunları okuyoruz. Bu kadınlar İshak ile Rebeka'nın başına dert oldular. İshak babası kadar olmasa da bir iman adamıydı ama yine de babası İbrahim gibi onun da eksiklikleri vardı. Oğlu Esav'ın iç bozukluğunu göremez durumdaydı. Tabi öbür oğlu Yakup da iç açıcı bir karaktere sahip değildi ama Rab onu değiştirecek ve kendi amacı uyarınca kullanacaktır. Bunu daha sonraki bölümlerde göreceğiz.